Ayrım 8, Eva Luna, Isabel Allende, sayfa 78. Pazar sabahları Rupert dayının okulundaki gösterileri görmek için kentten insanlar geliyordu. Rolf onları pisti ve engelleri olan, seyircilerin alkışları arasında köpeklerin marifetlerini gösterdikleri büyük bir avluya götürüyordu. Bu köpeklerin satış günüydü. Delikanlı köpekleri üzüntüyle veda ediyordu çünkü onları doğdukları günden beri yetiştirmişti ve onu hiçbir şey bu hayvanlar kadar duygulandırmıyordu. Dişi köpeklerin barınağına giriyor, yavruların kendisini koklamasına, kulaklarını yalamasına ve kollarında uyumalarına izin veriyordu. Hepsini isimleriyle tanıyor ve onlarla akranları gibi konuşuyordu. Sevgiye açtı fakat okşanarak büyümediği için bu eksikliği hayvanlarla gideriyordu. İnsanların önce Burgle'ın, sonra başkalarının dokunuşuna kendini bırakması için uzun bir çıraklık devresi gerekti. Katerina'nın anısı onun gizli şefkat kaynağını oluşturuyordu. Bazen odasının karanlığında başını yastığa gömüyor ve onu düşünerek ağlıyordu. Merhamet uyandırma korkusuyla ve kafasında henüz düzene koyamadığı için geçmişinden söz etmiyordu. Babasıyla geçirdiği mutsuzluk yılları belleğinde kırık bir ayna gibiydi. Kendisine soğuk nesnelliğin, ona çok erkekçe görünen bu düşünce biçiminin savunucu süsünü veriyordu. Oysa gerçekte iflah olmaz bir hayalperestti. En küçük bir sevgi gösterisiyle yelkenleri suya iniyor, haksızlıklar onu çileden çıkarıyordu. İlk gençliğin dünyadaki kaba gerçekle yüzleşmeye dayanamayan o saf idealizmine sahipti. Yokluk ve korkuyla geçen çocukluğu, olayların ve insanların gizli yönünü keşfetme duyarlılığını vermişti ona. Heyecanlarını yatsıyor ve özellikle de bu yüzden en küçük gevşemede bu heyecanlar ona egemen oluyordu. Duygularına boyun eğmeyi de kabul etmiyor, doğasının zevk ve yumuşaklığa eğilimli yönünü denetlemeye çalışıyordu. Koloninin rastlantı sonucu düştüğü masum bir düş olduğunu başlangıçtan beri fark etmişti. Oysa gerçek yaşam katı ve acımasızdı. Bunun için de eğer hayatta kalmak istiyorsa bir zırha bürünmeliydi. Bununla birlikte onu tanıyanlar bu zırhın yalnızca bir duman olduğunu ve bir üfleyişte uçup gittiğini biliyorlardı. Yaşamda apaçık ortada olan duygularla ilerliyor, gururuyla çatışıyor, düşüyor ancak hep yeniden ayağa kalkıyordu. Rupert ve ailesi basit, canlı ve korkunç obur insanlardı. Yemek onlar için çok önem taşıyordu. Yaşamları mutfak işleri ve sofra keyifleri çevresinde dönüyordu. Hepsi şişmandı ve yeğenleri o kadar beslemeye çalışmalarına karşın onu böyle zayıf görmeyi kabullenemiyorlardı. Burgle yenge afrodizyak bir yemek icat etmişti. Bununla turistleri çekiyor ve kocasını devamlı canlı tutuyordu. O tatmin olmuş kadın gülüşüyle kocasını göstererek, "Bakın tıpkı bir traktöre benzemiyor mu?" diyordu. Reçete gayet basitti. Büyük bir tencerede bolca soğan ve domatesi domuz yağında kavuruyor, tuz, karabiber, sarımsak ve kişniş katıyordu. Buna domuz ve sığır eti dilimleri, kemikleri çıkarılmış piliç eti, fasulye, mısır, lahana, kırmızı biber, balık, midye ve karides ekliyor, biraz şeker serperek 4 kupada bira döküyordu. Kapağını kapayıp hafif ateşte pişmeye bırakmadan önce bir avuç da mutfak penceresinin önünde yetiştirdiği kokulu otlardan atıyordu. İşte bu yemeğin püf noktasıydı. Çünkü bu otların ne olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Kendisi de bu sırrı mezara kadar götürmeye kararlıydı. Ortaya çıkan koyu renkli bir yemekti ve malzemeler katıldıkları sıranın tam tersine tabağa alınıyordu. Sonunda da yemeğin suyu kaselerde ikram ediliyordu. Sonuç insanın içinde güzel bir sıcaklık ve ruhunda yoğun cinsel isteklerdi. Dayıyla yenge yılda birçok domuz kesiyor ve yörenin en iyi sucuklarını, jambonlarını, mortadellasını ve büyük kutularda iç yağı hazırlıyorlardı. Krema, tereyağı, peynir yapmak için tonlarla süt alıyorlardı. Sabahın erken saatinden akşama kadar mutfaktan güzel kokulu buharlar çıkıyordu. Avluda mangallar yakılıyor ve konuklara ikram etmek için kocaman bakır kazanlarda erik, kayısı, çilek reçelleri kaynatılıyordu. Bu güzel kokulu tencereler arasında iki kuzin de tarçın, karanfil, vanilya ve limon kokluyorlardı. Rolf geceleri bir gölge gibi odalarına süzülüyor ve kafasını günahlarla dolduran bu konuyu içine çekmek için burnunu elbiselerine gömüyordu. Hafta sonuna doğru günlük akış değişiyordu. Perşembe günleri odalar havalandırılıyor, taze çiçeklerle süsleniyor, şömineler için odun kırılıyordu. Çünkü geceleri serin oluyordu ve şöminenin önüne oturarak kendilerini alplerde hayal etmek konukların hoşuna gidiyordu. Cumadan pazara kadar ev müşterilerle doluyor ve tüm aile sabahın erken saatinden başlayarak onlarla ilgileniyorlardı. Burgle yenge hiç mutfaktan çıkmıyordu. Kızları masaları hazırlıyor, işli bluzları, beyaz çorapları ve kolalı önlükleriyle Alman öykülerindeki köylü kızlarınki gibi örgülü ve kurdeleli saçlarıyla servis yapıyorlardı. Bayan Carlyle'nin mektupları ancak 4 ayda geliyordu. Hepsi birbirinin aynı ve kısaydı. Sevgili oğlum, ben iyiyim. Katarina hastanede. Kendine iyi bak ve iyi bir erkek olmak için sana öğrettiğim şeyleri unutma. Öperim annen. Buna karşılık Rolf annesine sık sık yazıyor ve sayfalarca okuduğu kitapları anlatıyordu. Çünkü köyü ve dayısının ailesini anlattıktan sonra yazacak başka bir şey kalmıyordu. Mektuba yazacak kadar önemli bir şeyi olmadığından, kitaplardan esinlendiği uzun felsefi tartışmalarla annesini şaşırtmak istemekteydi. Ona ayrıca dayısının eski fotoğraf makinesiyle çektiği fotoğrafları gönderiyordu. Bu fotoğraflarla doğadaki değişmeleri, insanların yüz ve mimiklerini, küçük olayları ve ilk bakışta fark edilmeyen ayrıntıları saptırıyordu. Bu mektuplaşma onun için çok şey ifade ediyordu. Sadece annesinin varlığını canlı tuttuğu için değil, aynı zamanda dünyayı gözlemleyebildiği ve onu resimlerle canlı tutabildiği için de. Rolf'in kuzenlerinin ürünleri tüm ülkede ve ülke dışında kapışılan fantezi mum sanayinin sahipleri ve koloninin kurucularından olan iki talibi vardı. Fabrika hala çalışıyordu ve o kadar saygındı ki Papa'nın ziyareti sırasında hükümet katedralde yakılması için 7 metre uzunluğunda ve 2 metre çapında mum ısmarladığında bunu mükemmel bir şekilde yapmakla kalmadılar. İsa'nın çile yolundan sahnelerle de süslediler ve çam kokusu verdiler. Ayrıca güneş altında şeklini ve Noel kokusuyla fil dişi rengini kaybetmeden başkente kadar getirmeyi başardılar. İki gencin konuşmaları hep mumların rengi, kokusu ve biçimleri çevresinde geçiyordu. Bazen biraz can sıkıcı oluyorlardı fakat her ikisi de yakışıklıydı. Gelecekleri parlaktı, içleri dışları bal mumu ve esans kokuyordu. Koloninin en iyi koca adaylarıydı. Tüm genç kızlar en güzel elbiselerini giyerek gidip onlardan mum satın almak için bahane arıyorlardı. Ama Rupert kızlarının kafasına kuşaklardan beri aynı ailelerden gelen bu insanlar arasındaki evliliklerin kanlarını güçsüzleştiği ve sakat çocuklar doğurabilecekleri kuşkusunu yerleştirmişti. Saf ırklar konusundaki kuramların tam tersine karışık ırklardan en iyi örnekler çıkabileceğine inanıyor ve bunu kanıtlamak için de kendi iyi cins köpeklerini sokak köpekleriyle çiftleştiriyordu. Sonuçta hiç kimsenin satın almak istemeyeceği türden köpekler elde etti fakat gerilmiş ip üzerinde yürümeyi ve arka ayaklarının üzerinde vals yapmayı öğrendiklerinde bunların hepsinden daha zeki oldukları ortaya çıktı. Kızlarının esmer erkeklerle evlenmesini bir felaket olarak gören ve bütün bunları duymak bile istemeyen sevgili Burgle'ine inat, adayları dışarıda aramanın daha iyi olacağında ısrar ediyordu. Ahmak olma Burgle, ahmak sensin, melez torunların mı olsun istiyorsun? Bu ülkenin insanları sarışın değiller fakat zenci de değiller. Rupert'le Burgle tartışmayı tatlıya bağlamak için Rolf diye iç geçiriyorlar ve onun gibi iki yeğenleri olmadığına üzülüyorlardı. Her ne kadar kan bağı ve Katerina'nın zeka geriliği söz konusuysa da Rolf'ün kötü genler taşımadığına yemin edebilirlerdi. Onu çalışkan, terbiyeli, kültürlü, nazik haliyle ideal damat olarak görüyorlardı. Daha fazla ne isteyebilirlerdi ki? Aşırı genç olması tek kusuruydu ama dünyada bu derdi geçirmeyen de yoktu. Kuzinlerin ebeveynlerinin isteklerine uymaları biraz zaman aldı. Fakat gözleri açıldığında iffet, utangaçlığı bir yana bıraktılar. Rolf'un gözlerindeki ateşi fark ettiler ve onun bir gölge gibi odalarına girişini, elbiselerine dokunuşunu gördüler ve bunu aşk belirtileri olarak yorumladılar. Kızlar üçünün platonik bir aşkla birbirlerini sevebileceklerini konuştular ancak onu belden üstü çıplak, bakır rengi saçları rüzgarda dağılmış, marangozhanede ya da tarlada ter içinde çalışırken seyrettiklerinde fikir değiştirdiler ve Tanrı'nın iki cins yaratmakta belli bir amacının olduğu sonucuna vardılar. Her ikisi de neşeli kızlardı, aynı odayı, banyoyu, aynı eşyaları paylaşıyorlardı, aynı sevgiliyi paylaşmakta da hiçbir kötülük görmediler. Üstelik delikanlının güçlü bünyesi babalarının ağır işleriyle baş edebildiğine göre bu güçten kendileri içinde bir şeyler arda kalacağından hiç kuşkuları yoktu. Yine de iş bu kadar basit değildi. Köy halkı ve babaları tüm modern düşüncelerine karşın üçlü bir ilişkiye izin vermezlerdi. Hele annelerinden bunu hiç bekleyemezlerdi. Eline bir bıçak alıp yeğenini en can alıcı yerinden vurmayı yeğlerdi. Rolf kısa sürede genç kızların hareketlerindeki değişikliği fark etti. En büyük et parçalarını da ona veriyorlar, tatlısına bol bol krema koyuyorlar, arkasını döndüğünde fısıldaşıyorlar, kendisinin onları gördüğünü fark edince işi şamataya boğuyorlardı. Geçerken sanki kazaraymış gibi ona sürünüyorlardı ama bunu öylesine erotik bir şekilde yapıyorlardı ki bir keşiş bile buna kayıtsız kalamazdı. O zamana kadar görgü kurallarını çiğnememek için ve reddedilme korkusuyla onların peşinde büyük bir dikkatle dolaşmıştı. Fakat giderek onlara daha pervasızca bakmaya başladı ama acele etmiyordu. Çünkü acele bir karara varmak istemiyordu. Hangisini seçmeliydi? Her ikisi de dolgun bacakları, dimdik göğüsleri, su mavisi gözleri ve o saydam tenleriyle çok güzeldi. Büyüğü daha neşeliydi fakat küçüğün tatlı cilvesi onu baştan çıkarıyordu. Zavallı Rolf, kızlar onun girişimde bulunmasını bekleyip usanıncaya ve cepheden saldırıya geçinceye kadar korkunç kuşkular içinde kıvranıp durdu. Onu çilek tarlasında yakaladılar ve bir yere düşürmek için bir çelme taktılar, sonra gıdıklamak için üzerine atıldılar. Pantolonun düğmelerini kopardılar, ayakkabılarını çekip aldılar, gömleğini yırttılar ve o haşarı ellerini delikanlının aklına asla gelmeyecek yerlerinde dolaştırdılar. O günden sonra Rolf Kalle okumayı bıraktı, köpek yavrularını ihmal etti, saatleri annesine mektup yazmayı hatta ismini bile unuttu. Duyguları alevlenmiş ve kafası bulanık olarak dolaşıp durdu. Pazartesiden perşembeye kadar evde konuk olmadığı zamanlar iş azalıyor ve üç gence boş vakit kalıyordu. Haftanın bu günlerinde hemen boş konuk odalarına dalmak için boş zamandan yararlanıyorlardı. Bahane eksik değildi. Yatakları havalandırmak, camları silmek, böceklere karşı ilaç yapmak, mobilyaları cilalamak, çarşafları değiştirmek gibi. Kızlar babalarından adalet ve paylaşma duygusunu miras almışlardı. Birisi gelen gideni kontrol etmek için koridorda beklerken, diğeri Rolf ile odaya kapanıyordu. Birbirlerinin sırasına saygı gösteriyorlardı. Neyse ki delikanlının bu küçük düşürücü ayrıntıdan haberi olmadı. Yalnız olduklarında ne mi yapıyorlardı? Yeni hiçbir şey, insanlığın binlerce yıldır bildiği aynı kuzin kuzen oyunları. En ilginci geceleri üçü aynı yatakta yatmaya karar verince başladı. Bitişikteki odada yatan Rupert ve Bergel'in horultuları yüzünden içleri rahattı. Ebeveynleri kızlarını kontrol etmek için kapıları açık olarak uyuyorlardı ve bu da kızların onları kontrol etmesini sağlıyordu. Rolf da kızlar kadar deneyimsizdi. Yine de ilk andan başlayarak onları hamile bırakmamak için sürekli önlem aldı. Tüm yatak odası oyunlarına heyecanını ve bilgisizliğini örtmek için yeni buluşlar getirdi. Enerjisi her zaman açık, sıcak, neşeli ve hazır olan kuzinlerinin ödülüyle besleniyordu. Rolf işlerini unutuyor, mobilyalara çarpıyor ve turistlere hizmet ederken uyur gezer gibi dolanıyordu. Rupert, yeğeninin gizlice o afrodizyak yemekten yediğinden ve böylece güçlü olmaya çalıştığından habersiz, Bergel onu solgun görüyorum, vitamin vermek lazım diyordu. Kuzenle kuzinler birlikte zirveye nasıl ulaşabileceklerini keşfettiler. Bazen çok yükseklere uçtular. Delikanlı kızların bu işten daha fazla zevk aldıklarını ve bunu birkaç kez tekrar edebildikleri fikrini kabullendi. Kendi itibarını kurtarmak için yeni tekniklerle gücünü ve zevkini ayarlamayı öğrendi. Yıllar sonra bu yöntemlerin Konfüçyüs devrinden beri Çin'de kullanıldığını öğrendi ve dayısının her gazete okuduğunda söylediği gibi güneşin altında hiçbir yenilik olmadığı sonucuna vardı. Bazı geceler üç aşık o kadar mutlu oluyorlardı ki ayrılmadan sarmaş dolaş uyuyorlar ve delikanlı kendini yumuşak sıcak bir dağ içinde kaybediyordu. İlk horoz ötüşleriyle uyanıyorlar, babaları kendilerini yakalamadan yataklarına atlayacak zamanı ancak bulabiliyorlardı. Başlangıçta iki kardeş yorulmaz Rolf için yazı turu atmayı düşünüyorlardı. Ancak tüm bu unutulmaz buluşmalar sırasında ona saygın bir evlilik için temel oluşturmaya uygun olmayan eğlendirici bağlarla bağlı olduklarını keşfettiler. Son derece pratik kadınlar olduklarından, mum fabrikatörleriyle evlenip kuzenlerini aşık olarak tutmayı ve onun çocuklarının babası yaparak can sıkıntısından kurtulmayı daha akılcı buldular. Bu düşünce romantik edebiyatla, şövalye romanlarıyla beslenen ve kafası çocukluğundan beri katı ahlak kurallarıyla doldurulan Rolf'ün hiç aklından geçmedi. Kızlar cüretkar planlar yaparken delikanlı, ancak bunun geçici bir anlaşma olduğu ve bir çift oluşturmadan önce birbirlerini tanımaları gerektiği bahanesiyle suçluluk duygularını bastırabiliyordu. Ama uzun süreli bir anlaşma ona iğrenç bir yozlaşma gibi görünüyordu. Bu iki gürbüz vücudun sağladığı arzu ve namuslu bir erkek için tek çıkar yolun tek kadınla evlenmek olduğunu düşündüren ciddiyeti arasında bocalıyordu. Rolf, aptal olma. Görmüyor musun, bizim için hiç önemi yok. Ben seni yalnızca kendim için istemiyorum. Kız kardeşim de öyle. Bekar olduğumuz sürece böyle devam edelim. Evlenince de aynı şekilde olsun. Bu öneri delikanlının gururuna ağır bir darbe oldu. Tam 30 saat boyunca hiddete gömüldü. Sonra bedensel isteklerine yenildi ve yine onlarla birlikte uyudu. O tabalası kuzinleri her biri bir tarafında baygın, çıplak olarak onu tarçın, karanfil, vanilya, limon kokularından oluşan bir sis içine aldılar ve duygularını körüklediler. Can sıkıcı Hristiyan erdemlerini silip götürdüler. Rolf Kahle'nin kabuslarının yerini tatlı düşlere bırakmasına yeten 3 yıl işte böyle geçti. Belki de delikanlının kaderi başka türlü yazılmamış olsaydı, kızlar onun kuşkularına karşı mücadeleyi kazanır, delikanlı da yaşamın geri kalanında onlarla kalır, iki taraflı baba ve aşık görevini yerine getirirdi. Kaderini değiştiren kişi gazeteci filmli Senyor Aravena oldu. Aravena, ülkenin en önemli gazetesinde yazıyordu. Pansiyonun en önemli müşterisiydi. Tüm hafta sonlarını kendisine bir oda ayıran Rupert ve Bergen'ın evinde geçiriyordu. Kalemi o kadar güçlüydü ki diktatörlük bile onu susturamadı ve meslek yaşamında arkadaşlarının asla cesaret edemediği şeyleri yayınlamasını sağlayan bir namusluluk belası kazandı. Gerek general gerekse gardiyanalı adam ona saygılı davranıyorlardı. O da belirli sınırlar içinde rahatsız edilmeden hareket edebileceği bir yere sahipti. Hükümet onun cüretkâr yazılarının basılmasına izin vererek liberal bir imaj yaratmaya çalışıyordu. Rahat yaşamı seven bir adamdı. Kocaman purolar içiyor, bir aslan gibi yemek yiyor ve içki tüketiyordu. Rupert dayı pazar günleri yapılan bira yarışmalarında yenen tek kişiydi. Rolf'ün kuzinlerinin popolarına çimdik atabilen tek kişi de oydu çünkü bunu öyle bir sevimlilikle yapıyordu ki onları gücendirmek şöyle dursun hoşlarına bile gidiyordu. Benim sevimli vatkirilerim, buraya gelin ve bu zavallı gazetecinin popolarınıza dokunmasına izin verin. Burgle yenge bile kızların işli eteklerini kaldırmalarını ve çocuksu külotlarının içindeki bu yuvarlaklar karşısında kendinden geçmesi için gazeteciye arkalarını dönmelerine gülüyordu. Senyor Aravena'nın bir film makinesi, bir de tuşlarının rengi kullanmaktan aşılmış gürültülü portatif bir daktilosu vardı. Tüm cumartesi gününü ve pazarın yarısını pansiyonun terasında iki parmakla yazı yazarak, bira içerek ve salam yiyerek geçiriyordu. Tütününü siyah dumanını içine çekerek, "Dağların temiz havası bana çok iyi geliyor," derdi. Bazen yanında bir kadınla gelirdi fakat asla aynı kadınla değil. Onu yeğeni diye tanıtır, Bergel de buna inanmış gibi yapardı. Bu ev o ahlaksız otellerden değil, ne sanıyorsunuz? Yalnızca ona izin veriyorum çünkü o çok tanınmış bir beyefendi. Gazetede ismini görmediniz mi? Aravena'nın bu kadınlara duyduğu heyecan yalnızca bir gece sürüyor, sonra onlardan usanıyor ve kente giden ilk sebze kamyonuyla geri yolluyordu. Buna karşılık Rolf Kahle ile köyün çevresinde saatlerce dolaşıyordu. Ona uluslararası haberleri anlatıyor, okumasına rehberlik ediyor, film makinesini kullanmasını ve bazı steno yöntemler göstermekteydi. Bu kolonide sürekli kalamazsın. Benim gibi vücudunu dinlendirmeye ve toksinlerini atmaya gelen bir sinir hastası için iyi. Fakat normal bir genç bu ortamda yaşayamaz, diyordu. Shakespeare, Molière, Calderon le Barca yapıtlarını çok iyi tanıyordu ama hiç tiyatroya gitmemişti ve köyle olan ilişkisini göremiyordu. Rolf ama büyük bir hayranlık duyduğu ve bu öğretmene tartışmanın sırası değildi. Delikanlının 20 yaşına girdiği gün Rupert dayısı, "Senden memnunum yeğenim, birkaç yıl içinde saat işini tek başına üstlenebilirsin, bu iyi bir iş," diye önerdi. "Dayı, gerçekte saatçi olmak istemiyorum, sanırım sinema bana daha uygun bir meslek." "Sinema mı? Bu ne işe yarayacak?" "Film yapmaya, belgesel filmler ilgimi çekiyor, dünyada neler olup bittiğini bilmek istiyorum dayı." "Ne kadar az bilirsen o kadar iyi ama eğer çok istiyorsan öyle yap." Burgle yeğeninin kadınların sözüm ya bana poposunu sallayarak koloniye gelen bu turistler gibi birer tilki olduğu, hastalık, politika, uyuşturucu ve tehlike yuvası olan başkente gideceğini öğrenince neredeyse hastalanıyordu. Ümitsizliğe kapılan kuzinleri lütuflarını esirgeyerek onu ikna etmeye çalıştılar fakat cezanın onun kadar kendileri için de zor olduğunu görünce taktik değiştirdiler ve onu öyle bir ateşle sevmeye başladılar ki Rolf korkunç bir şekilde kilo vermeye başladı. Bundan en fazla etkilenenlerse köpekler oldu. Hazırlıkların kokusunu alınca iştahları kaçtı ve kuyrukları bacaklarının arasında kulakları düşmüş gözlerinde bir yalvarışla dolaşmaya başladılar. Rolf tüm duygusal baskılara karşı koydu ve 2 ay sonra üniversiteye gitmek üzere yola çıktı. Dayısına hafta sonlarını onlarla geçireceğine, yengesine bavuluna koyduğu bisküvi, jambon ve marmelatı yiyeceğine, kuzinlerine de onların yanına dönünceye kadar başka hiçbir kadına bakmayacağına söz verdi. 8. ayrımın sonu, sayfa 86.